Ayrım 14.
Bu sonuç Leonard'ın bulgularıyla doğrulanmıştı. Leonard, ilk atomların bir madde içerisinde yayılma derinliğinin yalnızca ortamın yoğunluğuna bağlı olduğunu bulmuştu. Eğer molekül atom altı parçacıkların uzaydaki bir düzenlemesi ise çarpışmalar parçacıklar arasında olacaktır. Molekül ile parçacık arasında değil. Fakat parçacıkların sayısı toplam kütlenin hacmi oranı ile orantılı olacaktı. Bu da gazın yoğunluğudur. Böylece ortalama serbest yol, yayılma derinliğinin bir ölçüsü bununla ters orantılı olacaktır. Çünkü parçacık sayısı ne kadar azsa çarpışma öncesi bir parçacık o kadar uzun bir yol kat edecektir. Bu adımı atınca bir atom mimarisi kuramına girmek kolaylaşır. Bu negatif iyon, Thomson'un eski ilk atomu veya parçacığı, elektriksel hareketin her türlü kuramında temel önemde bir nicelik olmalı der. Bu iyonlar nötr bir atomda bir araya geldiklerinde negatif etki içinde parçacıkların dağıldığı uzamın sanki miktar olarak parçacıkların negatif yük toplamına eşit olan bir pozitif elektrik yükü taşıyormuş gibi davranmasına yol açan bir şey tarafından dengelenir. Pozitif yüklü bir atom kendi serbest kütlesinin bir kısmını kaybetmiş olan atomdur ve bu serbest kütle kendisine tekabül eden negatif yüke bağlı olarak bulunmalıdır. Son olarak Thomson, atomun kimyasal özelliklerinin bu parçacıkların yapısal düzenlenişine bağlı olabileceğini düşündü. Kimyasal açıdan benzer maddelerden oluşan gruplarıyla şu ünlü periyotlar cetveli de atom altı oluşturucu parçaların kat kat inşa edildikleri yapının tekrarının bir ürünü olacaktır. Thomson'dan sonra ilk parçacıklar. Thomson'ın kurgularının genel eğilimi doğru çıktı. Fakat onun bakış açısı ayrıntılar düzeyinde düzeltilmeliydi. Pozitif yüklerin elektronların yerleştiği bölgeye dağıldığı görüşü kısa zamanda yerini pozitif yüklerin merkezi ve ağır bir çekirdekte yoğunlaştığı ve elektronların gezegenler gibi onun yörüngesine yerleştiği Rutherford çekirdek modeline bıraktı. Thomson'ın büyük keşiflerinin zamanında enerjinin parçalı karakterine ait hiçbir düşünce yoktu. Kısa süre sonra atomun iç mimarisini açıklamak için geliştirilen birçok diğer fiziksel parametrenin ortaya çıktığı görüldü. Geriye yalnızca bu X tözünün ilk atomlarını adlandırmak için doğru bir şey bulmak kalıyordu. Bunlar G.H. Stoney'nin bir teklifinden sonra kısa sürede evrensel çapta elektron olarak adlandırıldılar. Thomson olguları birbirine bağlamakta kalmadı. Aynı zamanda maddenin yapısının bir görünümünün ötekinden ayırt edilmesine yarayan etkileri aktif bir şekilde araştırdı. Yani esir dalgaları açısından kavranan bir dünyadan parçacıklara dayalı ya da atomik bir dünyaya geçirdi. C. Basit bir görüngünün ayrıştırılması. Bacon, bilim adamlarına basit doğa biçimlerini araştırmalarını salık verir. Bacon şuna işaret eder. En temel bilgi, olguların kökenindeki maddenin yapısal özelliklerine ilişkin olabilir. Bu bilgi, deneyim dünyasının çözümleme yapmasına imkan verir. Hangi alanda olursa olsun, bir bilimsel araştırmanın başlangıcında çözümleme yöntemine bağlı kalarak neyin bileşik, neyin basit olduğunu deneysel yolla tanıtlamak büyük önem taşır. Kimi zaman buna erişmek için gereken deneysel çalışmayı yapmak çok zor olabileceği gibi, bundan alınan sonuçlar kesin olmayabilir. Isaac Newton, güneş ışığının homojen görülmesine rağmen değişik kırılganlıklarda ışınların bir karışımı olduğunu gösteren kesin bir tanıtlama, Experimentum Curicis yaptığına inandı. Bu bölümde anlatılacak deney sayesinde normal ışığı başka türlü açıklamaya geçersiz kıldığını sanıyordu. 17. Isaac Newton, renklerin doğası. Isaac Newton, 25 Aralık 1642'de Wollstonecraft'te, Lincolnshire doğdu. Babası daha orada olmadan önce ölmüştü. Annesi Newton henüz ikisine bastığında tekrar evlendi. Çocukken çeşitli ağaç modelleri yaparak ev becerisini gösterdi. Çocukluğunun büyük bir kısmını büyük annesinin yanında geçirdi. Grantham'da okula başladı. Eğitimini 1661'den itibaren Cambridge'de sürdürdü. Ama bu arada pek hevesli olmadığı çiftlik işleriyle uğraştı. Newton, Cambridge'de çok başarılıydı. 1667'de Trinity College'de öğretim üyesi oldu. 1668'de asil öğretim üyesi oldu. 1669 yılında henüz 26'sındayken Lucasian matematik kürsüsüne seçildi. Üniversite 1665'teki büyük veba salgını nedeniyle kapanınca Newton annesinin Woolstrop'taki evine çekildi. Üretken dönemi yaklaşık 1664'te başlamıştı. Söylendiğine göre evrensel çekim yasasını keşfettirecek kıvılcımı çakan şu meşhur elma, Woodstrop'taki bir bahçede Newton'un başına düşmüştü. 1665 ile 1667 yılları arasında çok verimli çalışmalar yaptı. Matematikte bir niceliğin değişme hızını ve oranını hesaplayan bir yöntem geliştirmesi, ışığın özellikleri ve doğası üzerine çok sayıda deneysel çalışma yapması, Galileo'nun yer bilimiyle Kepler'in gökkuramını birleştirerek evrensel mekaniğin ilkelerini kurması hep bu döneme rastlamaktadır. Ama bu dönemin ürünlerini yazıya dökmek Newton'un yıllarını aldı. Newton eleştiriye karşı çok duyarlıydı. Işığın doğası üzerine Royal Society ile ilgili ilk yazışmalarındaki belirsizlik araştırmasını pasajlar halinde yayınlamaktan kaçınmasına yol açtı. Kapsamlı araştırmaları hazırlayana kadar bu nedenle keşiflerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Mekaniğini ve kozmolojisini kurduğu büyük yapıda Principia 1687'ye kadar ortaya çıkmadı. Yaklaşık 1666 yılında uğruna pek çok deneysel çalışma yapılan Optics nihayet 1704'te yayımlandı. Newton 1689'da Avam Kamarası'na Cambridge üyesi olarak seçildi. Bu olay onun ilgi alanlarının değişmesine, hatta kimi tarihçiye göre karakterinin değişmesine yol açtı. Bu tarihten sonra bilimsel araştırmayı bırakmış, bir üst düzey yönetici olmaktan, halk tarafından tanınan bir kişi olmaktan hoşlanmaya başlamıştı. Kraliyet darphanesinin başına geçti. Söylendiğine göre örnek başarıyla görevini yürüttü. Yaşamı boyunca ilahiyat konularına yoğun ilgi duydu. Yaşlılığında bile Tevrat'ta geçen olayların zaman diziniyle ilgili sorunları çözmeye çabaladı. 1727'de öldüğünde hiçbir bilim adamına nasip olmayan bir üne sahipti. Işık ve renk üzerine ilk çalışmalar. Renk, bir cisim üzerinde üretilen bir nitelik midir, yoksa bir cisim tarafından ışıktan ayrıştırılan bir nitelik mi? Soru çok zordur. Çözümü teknik olanaklara bağlıdır ve uzun bir geçmişi vardır. Önceki bölümlerde Freiburg'da Theodoric'in dahiyane çözümü anlatılmıştı. Theodoric, Aristoteles'in müphem açıklamalarını genelleştiren tipik bir orta çağ düşünürüdür. Onun çözümünde ışık, rengini içinden geçtiği ortamdan almaktadır. Theodoric'in açıklaması ikili karşıt ilkeler düşüncesine dayanıyordu. Bir ortam az ya da çok yarı saydam olabilir. Bir ortamın yüzeye yakın yerleri, derin yerlere oranla daha sınırlıdır. Bu düşünceye göre bir ayna tamamen sınırlıdır. Dolayısıyla renk üzerinde hiçbir etkisi olmadan bütün ışığı yansıtır. Saydam bir katı cisim sınırsızdır. Işığın iç kısımlarına, derinliklerine geçmesine izin verir. Dört karşıtın dengesinin yetkinleştiği bir ortamda beyaz ışık ortaya çıkar. Ortam görece sınırlı olduğu zaman, yani ışık yüzeye yakın geçtiğinde kızıla çalacak şekilde nitelik değiştirir. Ama ortam görece iç kısımlarında ışığın geçmesine izin vermediğinde maviye çalacak şekilde değişir. Bu açıklamanın yeterince doyurucu olduğu söylenemez. Ayrıca karşıtlar renklerin üretiminden daha gizemlidir. Işığın saydam nesnelerce etkilenme tarzına ilişkin daha yakın dönemde yapılan bir çalışma, renkler ile ortamlar arası geçişte ışığın kırılma durumu arasında bir ilişki olabileceğini gösterdi. Bu etkiyi kullanarak ışığı saf renkten ayıran ilk kişi Descartes'ti. Descartes, Les Meteoristes'te 1637 yılında gökkuşağını incelerken yaptığı bir deneyi anlatır. Deneyin şematik düzeni şekil 20'de gösterilmiştir. Descartes deneyi şöyle anlatıyor. Bu yüzeylerden birini üzerinde bir delik DE olan perdeyle kapattığım zaman delikten geçen ve bir parça beyaz bez ya da kağıt üzerine düşen ışınların gökkuşağının bütün renklerini gösterdiğini gözlemledim ve kırmızı her zaman F'de, mavi ya da mor her zaman H'de görüldü. Bu renkli ışınlarla prizmaya düşen güneş ışığı arasındaki ilişki neydi? Newton'un deneyi bu sorunun yanıtına yönelikti. Newton'un sistematik araştırma programı. Newton'un burada anlatılan temel deney hakkında yaptığı çok başarılı yorumlar aslında kavramsal olarak özgün değildir. Ama deneyi oldukça kesin bir biçimde uygulamaya geçiren Newton'dur. Newton'un renk ve kırılma ile ilgili görüşlerini ondan önce ortaya atan düşünürler için bakınız. J. A. Lon, Notes and Records of the Royal Society of London, Londra Royal Society'nin kayıt ve tutanakları 20, 1965, sayfa 125-39. 1672 yılında Royal Society'ye yazdığı mektupla Newton, 1666'da yaptığı bir deneyde karşılaştığı muammadan söz eder. Newton, prizma üzerindeki yuvarlak bir delikten geçerek perdeye düşen tayfun görüntüsünün oval olduğunu, kendi deyişiyle yanlarının düz olduğunu fark etmişti. Peki bunun nedeni neydi? Law'a göre, bakınız ek okumalar, Newton güneş ışığındaki daha yeni sarı bileşenin görüntüyü tayfun o noktasında genişletmesinden ötürü bu görüntü hakkındaki tasvirini derleyip toplamış olmalıydı. Newton, optics için yaptığı deneyin tanımlayıcı bir açıklamasında görüntüyü inceltmek ve belirginleştirmek amacıyla nasıl uğraştığını anlatıyor. Kepenkteki deliği küçük ya da büyük tutarak, Newton, dairesel görüntüleri gerektiği kadar küçülttüm ya da büyüttüm, tayfun uç kısımları belirgin tutularak yuvarlak bir delik yerine uzun ince bir oval delik yardımıyla ışık miktarı artırılabildi. Newton, çağdaşları tarafından dikkate alınmasına karşın görüntü düşürmek için küçük delik kullanmanın ışığın dağılma etkilerini artıracağını göz ardı etmişe ya da küçümsemişe benziyor. Deliğin görüntüsüne odaklayacak bir mercekle daha ileri bir düzeye çıkarılan deney oldukça basitti. Tayf, üstünde küçük bir delik olan bir parça siyah kağıda düşürülüyor. Delik, tayfın kırmızı parçasıyla çakıştığında kırmızı ışık demeti elde ediliyor. Bu ışık, ikinci bir prizma ile tekrar kırılabiliyor. Benzer biçimde delik, tayfın mavi kısmı ile çakışırsa mavi ışık demeti ortaya çıkıyor. Burada ikinci prizmanın etkisi anahtar rolü oynuyor. Dikkat edilmesi gereken iki sonuç var. En son ortaya çıkan görüntü, rengi ne olursa olsun, büyük ölçüde dairesaldir. Bu da ışınlar herhangi bir yayılıma uğramadan kırıldığını gösteriyordu. Çünkü deliğin şekliyle görüntünün şekli tamamen aynıydı. Ama mavi bir ışın ikinci bir prizmadan geçerken kırmızı bir ışından daha fazla kırılıyor. Öyleyse renklerin ayrılması ikinci bir etkidir. Temel süreç, farklı kırılgandaki ışınların ayrışmasıdır. Lucas'a yazdığı 5 Mart 1677-8 tarihli mektubunda Newton, deneyin doğru sonuçlarını vurgulamak için çok uğraşıyor. Farklı renklerin ışınlarının farklı kırılganlıkta olduğunu ispatlamaya çabaladığımı sanıyorsun. Halbuki ışığın renge bağlı kalınmaksızın değişik kırılganlıktaki ışınlardan oluştuğunu ispatlamaya çabalıyorum. Farklı kırılganlıktaki ışınların renklerinin ne olduğu inceleme sonunda anlaşılacaktır. Aktaran Law. Muhtemelen deneyin Newton tarafından yapılmış pek çok yorumundan sonuncusu, Optics'in Paris baskısında bulunabilecek gravürlerde örneklerle açıklanmıştır. Bu gravürlerde Newton'un kendisinin çizdiği taslakları oldukça net bir biçimde canlandırılıyor. K.R.Ş. Law, 1968. Buraya kadar Newton, kendinden öncekilerin yaptığı kaba deneylerin daha inceltilmiş bir biçimini tekrar etmekten daha fazlasını yapmamıştır. Hatta tek renkli ışığın ikinci bir prizmadan geçirilerek test edilmesi bile kabaca da olsa Cromlantlı J.M. Marcy tarafından daha önceden düşünülmüştü. Marcy, Prag'ın önde gelen fizikçileri arasındaydı. 17. yüzyılın başlarında Bohemia'da Katolik tepkiler yüzünden batılı bilim adamları ile ilişki kurmaktan yoksun olmasına rağmen astronomi, optik ve tıp alanlarından önemli çalışmalar yaptı. Beyaz ışığı renkli ışın demetlerini ayrıştırmayı başarmıştı. Ama esas ışın demetini başarıyla tekrar kurmak Newton'a kaldı. Ancak kırılan ışıktaki renkler olgusunun optik aygıtın camı yüzünden ışıkta ortaya çıkan bazı değişikliklerden değil, zaten beyaz ışık demetinde bulunan ışınların farklı kırılganlıklarından kaynaklandığını tanıtlamak için fazladan bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Newton'un 1672 tarihli mektubunda anlattığı orijinal yeniden birleştirme deneyi, ışınların bir arada akmalarını sağlamak için bir mercek kullanılmasını gerektiriyordu. Newton'un çağdaşlarından çoğu deneye soğuk bakıyordu. Hooke, ışığın kırılma öncesi neden değişik ışınların toplanması olarak düşünülmesi gerektiğini, deneyin göstermediğini iddia etti. Bunlar kırılma sürecinde üretilmiş olmalıydı. Bununla beraber Newton Optics'e bu türden itirazları çürütmek için ustaca düşünülmüş bir başka yeniden birleştirme deneyi ekledi. Uzun düz bir prizma kullanarak Newton, renkli ışık demetlerine ayıran açıyı epey küçülttü. Şekil 32'de düzenlendiği gibi, perde açısının değiştirilmesiyle beyaz ışığa benzer bir ışıktan renkler üretilebiliyor. Perde B konumundayken, havadaki tozların neden olduğu birbirinden çok az ayrılmış renkli ışık demetlerini yeniden karıştıracak kadar ışık yayılımı vardır. Perde açısı C konumuna getirilerek, renkli ışık demetleri perde üzerinde bir tayf oluşturacak kadar yeterince ayrı bölgelere düşürülebilir. Perde C konumundayken kırmızı ve mavi ışık demetlerinin temas noktalarını ayıran WZ aralığı, perde B konumundayken görüntüleri kırmızı ve mavi ışık demetlerinden ayıran X-Y aralığından daha büyüktür. Düzenlemede değişen tek özellik perdenin açısıdır. Görüntülerin ayrılması asıl demetleri, yani birbirine çok yakın duran demetleri üreten prizmadan tamamen bağımsız bir şeyin yöneltimiyle sağlanıyor. Perde açısının değiştirilmesi, demetler birbirine çok yakın olduklarında bir ötekine dağılmadan değişik renkteki ışınların saptanmasına izin verir. Newton konuyu sağlama almak için Marcy'nin yaptığı optik işlemlerden çok daha fazlasını yaptı. Daha sonraki deneylerde renkler bir kez gereğince ayrılmışsa sonraki işlemlerden etkilenmiyorlardı. Kırılma ve yinelenen kırılma rengi değiştirmedi. Tipik bir kırılma deneyinde Newton tek renkli ışıkla bir nesneyi aydınlattı. Sonra ona bir prizma aracılığıyla baktı. Prizma aracılığıyla nesneden göze gelen ışığın izlediği yol, ışığı herhangi bir biçimde etkileseydi, bu şekilde gözlendiğinde cismin renginde bir takım farklılıklar görülmüş olmalıydı. Ama homojen ışıkla aydınlatanlar, çıplak gözle gözlendikleri zamankinden ne daha az belirgin ne de başka renklidirler. Newton, ışınlar arasındaki farklılıklar gerçekten sürekli olabileceğinden, ne kadar kesin bir noktada toplanırsa toplansın, ışık mükemmelen homojen olmayabilir demişti. Ama açıkça homojen ışınlarda renklerin yayılması o kadar küçüktür ki, değişiklik duyumsanamaz ve o yüzden duyuların yargıç olduğu deneylerde değişiklik hiçbir şekilde hesaba katılmamalıdır. Gerçekten homojen ışık kırılma yoluyla üretilemiyor. Mükemmel uyumlu ışığı üreten modern nazarlar farklı bir fizik ilkesine dayanır. Son basamak çok sayıda maddeyi deneye tabi tutmaktır. Kağıt, kürk, kurşun, altın, gümüş, bakır, pirinç, mavi çiçekler, menekşeler, değişik renklerle hafifçe boyanmış köpükler, tavus tüyleri ve bunun gibi. Kırmızı ışık altında hepsi kırmızı göründü. Mavi ışık altında hepsi maviye çekti, yeşil ışık altında yeşile. Yansımanın kırılma gibi görece homojen ışığın rengi üzerine etkisi yoktur. Newton'un ardından renklere ilişkin çalışmalar. Ancak bu sonuçlar neden böyle çabucak ve belirgin olarak elde edildi? Newton ve ondan önce Descartes bir biçimde parçacık hareketinin ışık iletimiyle gerçekleştiğini düşünmüştü. Newton parçacıkların hızının renk algımızın nedeni olduğunu düşünürken Descartes bunun parçacıkların dönüş hızıyla ilgili olduğunu düşündü. Sonunda problem Euler tarafından en azından bilinen bir olguya bağlanarak çözüldü. Euler yaklaşık 1746 yılında özellikle Hollandalı fizikçi Huygens tarafından savunulan bir başka rakip kurama kesin bir matematiksel form kazandırdı. Newton'un deney sonuçları ve pek çok başka görüngü ışığın bütünüyle geçirgen bir ortamda, yani eser içinde dalga şeklinde yayıldığı ileri sürülerek zarif bir biçimde açıklanabilirdi. Işık parçacık akışı olarak değil ama esnek bir katı cisimden geçen titreşim olarak düşünülüyordu. Renkler farklı dalga boylarına ait dalgalarla eşleştirildi. Böylece farklı renklerin bir ortamdan diğerine geçerken neden farklı biçimlerde kırıldığı açıklandı. Renkler ortaçağ fizikçilerinin düşündüğü gibi ortamda değil, ortamlar arasındaki sınırda açığa çıkar. Euler'in çözümleri zarifti. Ne var ki bunlar, ışığın ancak özel bir tür sayıldığı elektromanyetik ışınımlarla ilgili derin buluşların rehberliğinde biraz düzeltilmeliydiler. Newton'un renklerle ilgili çalışmasından önce yapılan pek çok deneyde sağduyunun sınırlı alanından dışarıya çıkılamıyordu. Düşen cisimler, sıkıştırılan gazlar, gökkuşağı, yağmur damlaları, gelişen civcivler falan. Bütün bunlar duyularımızın sınırları içindedir. Gilbert'a göre Norman'ın deneyi çok farklı bir türün varlığından, hiçbir insanın gözlemleyemeyeceği bir gerçekten söz etmeye olanak vermişti. Gözlemlenen manyetik etkilerin tılsımlı ya da gözlemlenemeyen nedeni Orbis Virtutis'ti. Newton'un renkler üzerine yaptığı deneyler bütün basitliklerine karşın Norman ve Gilbert'ın deneyleri kadar derin olmasa da bir anlamda deneyin ötesine geçer. Newton'un yaptığı araştırmalarda konu edilen kırılmalar ve perdelemeler bizim beyaz diye algıladığımız ışığın aslında özlerine algılayamayıp ama her biri diğerinden rastlantıyla ya da insan etkisiyle ayrıştırıldığında algılayabileceğimiz renkli ışınların bir karışımı olduğunu gösteriyor. D. Açık çeşitlilikteki belirgin birliğin tanıtlanması. Önceki bölümde anlatılan türden bir tasarımın bütünleyici bir aşamasına geçmek üzere deneyici, belli belirsiz birbirine benzeyen kimi görüngülerin çeşitliliğinin altında kesin bir birlik olduğunu göstermeye çalışabilir. Belki bunların her biri aslında aynı içeriğin farklı koşul ya da durumlarının açığa vurulmasıdır. Bu bölümde Michael Faraday'ın temeldeki aynılıkın gerektirdiği ölçütü nasıl ortaya koyduğunu anlatacağım. Ardından deney tekniğinin el verdiği kesinlik sınırları içinde çeşitli türden elektriksel etkilerin temelde yatan ortak bir şeyin açığa vurulması olduğunu açıklamaya çalışacağım. Ne var ki o bir şeyi Faraday gösterememişti. 18. Michael Faraday. Tüm elektriksel biçimlerin özdeşliği. Michael Faraday 22 Eylül 1791'de doğdu. Babası James, Michael'ın doğmasından az önce Londra'ya taşınmış bir taşralı nalbanttı. Aile fakir olsa da birbirine bağlı ve mutlu üyelerden oluşuyordu. Bu biraz da onların dinsel inançlarından kaynaklanıyor olmalıydı. Çünkü aile Sandemancı geleneklerine sık sıkıya bağlıydı. Michael Faraday ömrü boyunca Sandemancı bir vaiz olarak kaldı. Tarikat İskoçya'da kurulmuştu. Sandemancılar kilise ile devletin ayrılmasının yanı sıra bütün eski Hristiyan ibadetlerini, hatta insanların ortak yemek yediği sevgi şölenini bile yeniden canlandırmak istiyorlardı. Tanrı'yı dünyada yaşayan etkin bir varlık olarak düşünüyorlardı. Onlara göre Tanrı'nın varlığı en belirgin biçimde doğada ifade ediliyordu. Michael Faraday 14'ünde bir cilt evinde çırak olarak hayata atıldı. Bu işte çalışırken hem el becerisini geliştirdi hem de ciltlenecek kitapları okuma fırsatı buldu. Boş zamanlarında felsefe cemiyetinin kurslarına katıldı. Humphrey Davy'nin yanında katip olarak çalıştı. Bu sırada onun dikkatini çekti. Çok geçmeden Davy tarafından Kraliyet Enstitüsü'ne asistan olarak alındı. Davy ve eşi tüm kıtayı baştan başa gezmişlerdi. Faraday resmen Davy'nin bilim asistanı olarak bu gezilere katıldı. Ne var ki Bayan Davy'nin kendisine uşak muamelesi yapması onu içten içe gücendirmişti. 1825'te Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar yöneticisi olarak seçildi. Doğanın temel işleyişleri hakkındaki güçlü kavrayışını deneysel çalışma alanındaki hayranlık verici azmiyle birleştirdi. Davy'nin durmaksızın etkileşen doğal öğelerin ya da güçlerin biçimlendirdiği dünyayı yapısal olarak değerlendiren düşüncesini hatmetti. Bu kuramın ışığında kısa zamanda kimya ve fizik bilginlerinin önde gelenleri arasına katıldı. Anlaşıldığı kadarıyla aile yaşamı ana babasının yaşamına çok benziyordu. Sandemancı cemaatinin bir başka üyesi Sarah Bernard ile 1821'de evlendi. Faraday dostlar arasında oldukça neşeli bir kimse olarak tanınıyordu. Ağır sporlar yapıyor, uzun mesafeli yürüyüşlere çıkıyordu. Ayrıca Faraday ilk bisikletçilerdendir. Ama zamanının çok faal düşünürlerinin çoğu gibi ciddi bir ruhsal çöküş yaşadı. Bir daha tamamen düzelemedi. Belleği zayıflamaya başladı. Öyle ki sabahtan akşama dek neler yaşadığını hatırlamak uğruna her türlü çareye başvurmak zorunda kaldı. 1858 yılında Kraliçe Victoria'nın kendisine bağışladığı Hampton Court yakınlarındaki eve yerleşti. 1862 yılında bu evde inzivaya çekildi. Etkin bilimsel çalışma yapma kapasitesini bütünüyle yitirdiğinden son yıllarını sessizlik içinde geçirdi. 1867'de öldü. Elektrikselliklerin özdeşliği sorunu, nitel ön hazırlıklar. Deneysel araştırmalar adlı yapıtında Faraday yüzeysel olarak elektrikselliğin farklı biçimlerinin aslında temeldeki ortak birliğin farklı görünümleri olup olmadığını belirleyecek ustaca hazırlanmış bir dizi deneyi anlatıyor. Bir anlamda Faraday daha ilk deneye girişmeden gerçekte yalnız temel tek bir elektriksellik olduğunu biliyordu. Doğa metafiziği anlayışı başka bir sonuç çıkarmasına izin vermiyordu ama metafizik inançlar empirik tanıtlamalar olmaksızın çok şey ifade etmezler. Neden herkes değişik pek çok elektriksellikler olduğunu sanmıştı? İddia yüzeysel olarak benzer etkilerin oldukça farklı süreçler tarafından ortaya çıkarıldığı, bunlar ne olursa olsun temelde oldukça farklı kavramlara dayandığı varsayımına dayanıyordu. 1833'te Faraday'ın dikkat çektiği gibi bazı filozoflar hala farklı kaynakların elektriksellikler arasında yapılan ayrımları işaret ediyorlar ya da en azından özdeşliklerin kanıtlandığından kuşku duyuyorlardı. Söz konusu türler şunlardı. Sürtünme ile elde edilen adi elektrik, kimyasal etkime ile elde edilen voltaik elektrik, elektromanyetik jeneratörlerle elde edilen magnetoelektrik, benzeşmeyen iki metalin ısıtılan iki ucunun değdirilmesiyle elde edilen termoelektrik, yılan balığı gibi canlı varlıkların ürettiği canlı elektriktir. Deney programı yukarıda adı geçen tüm elektriksel türlerin etkileri açısından özdeş olduklarının gösterilebileceğini, elektrikselliğin aynı özde dayandığı varsayımına dayanıyordu. Önemli etkiler sıcaklık değişimi, mıknatıslanma, kimyasal ayrışma, belli fizyolojik etkiler ve kıvılcım üretme yeteneğidir.